Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Muhterem Kamil hocamızla beraber ben Lütfü Arslan. İnşallah bugün yine irfana ve gündemimize dair konuşmaya gayret edeceğiz.
İnşallah.
Hocam nefsin hastalıklarından girmiştik ama nefsin hastalıkları malum bitmez. Onları biz
kıssatın
daha
latentehi derler eskiler.
Evet, bitmeyen bir hikayedir.
Evet.
Ama Aralık ayına geldik. Aralık ayı biraz böyle ihtifal ayıdır.
Evet, evet.
Yani Mevlana bu anlamda Aralık'ta hatıra gelir.
Şeb-i Aruz'dur.
Evet. Bir de hocam tabii hem onları konuşalım. Mesela ihtifal, Şeb-i Aruz. Bunlar bizim
kelime anlamı olarak
konuşalım. Evet, hem
tabii.
Kelime anlamı olarak konuşalım hem de Mevlana Hazretleri malum irfan mektebinin böyle hakikaten yani adına yaraşır bir hocalarından.
Yani güçlü temsilcilerinden,
evet,
büyük üstadlarından
evet.
Birisi. Yani tesiri, ışığı, nefesi çağlar aşıp günümüze ulaşan, hatta günümüzden ötelere ulaşacak olan bir insan. Yani güncelliğini koruyan mesajlar vermiş.
Evet.
Yani
hocam,
hiç bayatlamıyor.
Evet. Bir Arapça bir kanalımız var malum TRT.
Evet.
Orada bir hanımefendi vardı, bir Arap. Daha sonra ayrıldığını da duydum. O bir benim Türk Kahvesi diye bir programa davet etmişti.
Hmm.
Orada siz dedi Mevlana'yı peygamber gibi görüyorsunuz ya dedi. Niye dedi Hazreti Peygamber'den daha çok Mevlana konuşuyorsunuz diye.
Hmm.
Böyle bir bana bir refleks, çıkış yapmıştı.
Refleks gösterdi.
Ben de hani bir doğru. Şey olsa hani ben esas bunu size soracağım ama yani biz Hazreti Peygamber'e ulaştırdığı için Mevlana'yı seviyoruz tarzlı bir izahatta bulundum ama ne kadar onu tatmin etmiştir bilmiyorum. Yani böyle bir suçlama var sanki Araplardan.
Molla Camii'nin zannediyorum öyle bir şey var. Peygamber değil ama kitabı var.
Evet.
Mevlana için peygamber değil ama kitabı evet. Var.
Yani şimdi biz niye çok önem veriyoruz hocam? Onu niye anlamaya
tabii oradan, oradan başlamak lazım. Yani evet. Mevlana'nın bir kilometre taşı olarak bizim tarihimizde, Anadolu tarihinde, Türk tarihinde, İslam tarihinde çok önemli bir yeri var. Yani bir kırılma noktası var. İslam tarihinde kırılma noktaları var. O kırılma noktalarından birisi de mesela Moğol istilasıdır. Yani Haçlı önemli kırılma noktasıdır. Seferleri ama Moğol istilası doğudan gelip Anadolu'yu, Bağdat'ı, İslam dünyasının her tarafını işgal eden o şeyde bir yesin artık egemen olduğu dönemdir. Yani insanlar artık ne olacak bu işin sonu diye Müslüman dünyasının her merkezinde efendim işte Maveraün Nehir'den çıkmış zaten o taraftan gelmiş Moğol istilası. Bağdat'ta, Şam'da, Anadolu'da, Mısır'da her yerde taş taş üstüne bırakmadan eski tabiriyle büyük bir tarumar gerçekleştirmiş bir şey var. Kırılma noktası var. İşte o kırılma noktasında insanların şeyleri tavan yapıyor. Yesleri, ümitsizlikleri tavan yapıyor. O tavan yapılan yes ortamlarında insanların gönüllerine bir ümit aşısı gerekiyor. Yani bu ümit aşısını yapanlar gerçekten o milletleri, ümmetleri, kavimleri, kabileleri ayağa kaldırabiliyorlar. Hazreti Peygamber'in gelişi de böyle bir dönem. Yani Hazreti Peygamber'in gelişi de gerçekten tam bir cahiliye denilen, yani haktan, hakikatten, Allah'tan uzaklaşmış, zulmün payidar olduğu, insanların birbirini parçaladığı, yani Roma'nın, Bizans'ın, efendim İran'ın, Arabistan'ın her tarafın böyle olduğu bir dönemde Hazreti Peygamber gelip gerçekten merhamet üzerine dayalı bir medeniyet inşa edince çok kolay mahkes buluyor. Ve tabii ki mesaj da çok güçlü ve kıtaları ve asırları asıp günümüze geliyor. Mevlana'da da Hazreti Peygamber'den sonraki süreçlerde belli başlı o kırılma noktalarından birisinde böyle bir döneme denk geliyor. Ama sadece denk gelmesi değil, onun kendi güçlü mesajı da burada çok önemli bir fonksiyon icra ediyor. Yani Haçlı seferleri zaten yormuş Kudüs'ü, Arabistan'ı, Mısır'ı, neyse Anadolu'yu ve Anadolu'da çok eziyet var. Arkasından bir Moğol istilası ve taht kavgaları Anadolu'da, Anadolu Selçukluların üstüne üstlük bir Babai isyanları var. Muhtelif yerlerde, Amasya ve benzeri sizin memlekete yakın bölgelerde. Bunlarla birlikte insanlar ileriyi göremez olmuş. Yani puslu bir hava, karanlık bir ortam.
Tam bir fetret ortamı yani.
Tam bir fetret ve bir kırılma noktası. Ne olacak bileyim. İşte böyle bir zamanda yürekli bir ses, güçlü bir ses, yani ümidinizi halka değil, hakka bağlayın diyen, karanlık tarafına bakmayın, güneşler var, güneşi görün, diyen, sizin o korktuğunuz işte Tatar'dan, Moğol'dan ben işte 200 tane İslam sancağı dikeceğim diyen ve arkasından işte onlarla çok iyi diyaloglar kuran ve Gazan Han'ın Müslüman olmasıyla birlikte müthiş bir şeyle İslam dünyasında bir açılım meydana getiren bir Mevlana var. Yani o yüzden çok önemli. Dönem çok önemli.
Hocam orada tam işte bir iddiada var ya, Moğollarla işbirliği yaptı. Aslında onlara efendim müdafaa savaşına girecekken tam tersi teslimiyet gösterdi diyen bir zihniyet de var hocam.
Sonuca bakmak lazım.
Evet. Sonuçta hepsi Müslüman olmuş.
Sonuca bakmak lazım. Yani sonuçta Hazreti Mevlana Moğollaşmış Moğol mu olmuş ve onların fikirlerine mağlup mu olmuş, tabi mi olmuş, yoksa Moğolları teslim mi almış? Yani Moğolların gönüllerine girip onların gönül dünyalarında İslam'ın, Müslümanlığın, Anadolu İslam yorumunun yerleşmesine zemin hazırlayarak işgale geldikleri bu topraklarda fetholunan Moğollarla karşı karşıyayız. Yani onlar işgale gelmişler.
Çok güzel bir tabir hocam. Evet. İşgale geldiler, fetholundular.
Fetholundular. Evet, yani evet. Mevlana onları fethetti bence. Evet. Yani olayı böyle görmek lazım. Ama siz böyle kasır bir bakışla, eksik ve yanlış bakışla veya peşin hükümle bakarsanız olaya, göreceğiniz sonuç farklı. Ama Hazreti Mevlana ben diyor 200 İslam sancağı dikeceğim onlardan diyor. Yani böyle bir hedefi var. Yani onlarla diyalog kur. Ve o işte Moğol veziri Saadettin ne diyor ki Saadettin köpeği, ya bir delikanlı var diyor. Cinayet işlemiş. Aracı ol da bunu kurtaralım diyor. Ya diyor sultanım diyor, efendim diyor, katil dediğin diyor, yani cinayet işlemiştir diyor. Ya kan içmişti, ortada kan var diyor. Ya diyor biliyorum diyor, katil dediğin Azrail'in çocuğudur diyor. Elbette kan var ama biz canı kurtarmak istiyoruz diyor. Hmm. Yani ölen ölmüş artık ama diyet verip insanı kurtaralım. Hmm. Burada bir kasıt yok. Evet. Ve hakikaten onu kurtarıyor. Sonra o hakikaten Mevlana'nın bendeleri arasına katılıyor. Yani burada bir ufuk var, yani bir bakış var. Yani evet. Mevlana'nın bence büyüklüğü burada. Yani onun olayları okumada, insanları tanımada hissettiği, yakaladığı bir bakış açısı var. Yani her insan potansiyel Müslümandır bir kere. Evet. Böyle görüyor.
Çok
yani,
güzel.
Yani evet. Bu potansiyel Müslüman olarak görme duygusu ve algısı onların gönüllerine hulul ederek onu devşirme, onu İslam'a, Müslümanlığa kazanma, gönüller fethi, fütuhul kulub dediğimiz şeyi gerçekleştirme noktasında adım atmasını sağlıyor.
Hocam tabii bu yaklaşımın aslında farklı yorumları da oluyor. Yani
mutlaka var.
Böyle bir hümanist gibi gösterip işte.
Hayır, Mevlana'yı hümanist gibi gösterenler yanlış yapıyor. Mevlana eğer hümanizm dediğiniz şey insanı sevmek ama insanı Allah'ın yarattığı güzel bir varlık olarak sevmekse elbette Mevlana da hümanisttir. Ama hümanizm insanı tanrılaştırmak ve insan merkezi bir düşünceyle ortaya çıkmaksa Mevlana'da bu yoktur.
Evet, evet. O Kur'an'ın bendesidir, onu evet. Zaten biliyoruz.
Evet.
Hocam burada tabii şeyi görmek lazım değil mi? Bu sonuçta belki Konya'daki medreselerin en itibarlı alimi, belki baş müderris.
Tabii.
O devredeki hizmeti mi yoksa Şems diye bir efendim
meczuptan sonra.
Meczup mu diyelim hocam ona?
Meczup tabii. Yani.
Meczup değil mi?
Yani şöyle, yani meczuplu kötü bir şey değil.
Değil. Evet.
Yani meczupluğu iyi anlamak lazım. Belki şimdi yeri gelmişken bir
evet,
istirat açalım buradan da. Meczup demek cezbolunmuş demek. Yani min tarafıyla Allah tarafına doğru çekilen insanlara meczup denilir. Cezbe çekilmek demektir aslında.
Evet.
İşte bir insan, bir hakka çekilenler vardır, bir başka taraflara çekilenler vardır. Yani Türkçe'de meczup bazen mecnun manasına, deli manasına da kullanılıyor. Ama gerçek manası meczubun Allah tarafına çekilmiş demektir. Yani bir kulun gönül dünyasının Cenab-ı Hak tarafından hakka doğru çekilip İslam'a açılması gönlünün. Yani şerh olması, şerh-i sadır, fethi kulub, yani bunlar hep kullanılan kavramlar ve Allah bazen seçtiği kullarına kendisi çekip çağırıyor. Hazreti Ömer'in Müslümanlığı aslında bir cezbedir yani.
Evet,
yani
evet.
Öldürmeye gittiği insanda dirilen ve onun mesajıyla yeni bir ufuk yakalayan bir insan. Yani bu tabii ancak Allah'ın bir imanı ızdırari diye bir şey var. Bir tasvipte görmüştüm. Bir imanı ihtiyari var. bir imanı ızdırari var, bir de imanı ihtiyati var. İmanı ihtiyari, hepimizin imanı o kapsamda
seçeceğiz
genelde.
Ve
evet, seçeceğiz kendi irademizi, kendi ihtiyarımızla biz işte Allah'ın birliğine, varlığına, Kur'an'ın getirdiği mesajlara, Hazreti Peygamber'in anlattıklarına inandık diyeceğiz. Bu imanı ihtiyari, ama biraz akılla, akıl yürütmeyle.
Zaten teklif de ona değil mi hocam?
Yani, teklif olan teklif. Akladır tabii. Biz aklımızla muhatabız. Dolayısıyla bu imanı ihtiyaridir. Ama bir de imanı ızdırari var. Yani perdeler kalkıyor bir anda. Azamet-i ilahiyeyi, efendim cemal-i ilahi, kemal-i ilahi görüp birden kulun ya bir güç var. Fetebarakallahu ahsenul halikin. Yani yaratıcıların en muhteşem bir Allah'ın zatıyla, onun sıfatlarıyla karşı karşıyayız, onu görüyoruz diyebilen çok da nadir olsa insanlar var hep tarih boyunca. İşte Hazreti Ömer'in imanı böyle veya işte İbrahim Ethem'in tevbesi böyle.
Evet.
İşte şeyde çatısında bir tıkırtı duyuyor sarayda sultan. Efendim ne var orada diyor. Devemi kaybettim de devemi arıyorum diyor. Devenin çatıda ne arasın işi var diyor. Yani evin çatısında, sarayın çatısında. Ya sen diyor ipek yataklarda Allah'ı arıyorsun da ben çatıda aramışım çok mu? Şimdi yani böyle bir takım olaylarla insanların cezb olunması, mevzu bu demek. Yani bir takım karşılaştığı olağanüstü ve ufuk açıcı, gönlü çelici olaylarla Cenab-ı Hakk'ın kulunu kendine çekmesi cezbe, o kişiye de mevzu. Dolayısıyla mevzupluk kötü bir şey değil. Hatta tasavvufta mevzupluk övülmüştür. Salik olanın, yani süluke girenin, maneviyat yoluna intisap eden bir insanın cezbeyle iki tür ilişkisi olmalı. Bu cezbe bazen önde olur. Yani Allah onu çeker, bu örneklerde olduğu gibi. Bu meczuptur ama bunun böyle kalması makbul değildir. Onun süluk ile taşlanması lazım.
Meczubu
yani,
salik.
Meczubu salik olur. Bazen süluke girer kendi iradesiyle insanlar. Bir manevi eğitime tabi olmak ister. İbadetlerini çoğaltır. Riyazete, mücahadeye gayret eder. Kendi ahlaki meziyetlerini artırmaya çabalar filan. O şeyin sonunda, ibadetlerin, taatlerin sonucunda
saliki meczup olur.
Ha, saliki meczup olur ve kulun Allah tarafına çekildiği duğu anı yaşayan, hadisi kutsiye de çünkü öyle buyuruluyor. Ne diyor Allah Teala? Kulum bana en çok kendisine farz kıldığım şeylerle yakınlaşır. Bu yakınlaşma süreci nevafil ile devam eder. La yezâle abdi yetekarrabu ileyye bin nevafil hatta uhibbehu. Yani ve bu yakınlaşma sürecinden sonra ben onu severim. Ben onu sevince onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, düşünen aklı olurum diyor. İşte tam da burası işte. Yani istenilen o cezbenin hak ile hakkın üzerimize mutasarrıf olduğunu farkına varılmasının lazım olduğu anda bu. Sülükte de hedef bunadır. Yani bir salik ibadetler ve taatler sonucunda faili mutlakın Allah olduğunu idrak edebilmesi muhteşem bir şey. Yani evet, kendisi devrede yok.
Tabii orada irade kalmamış oluyor hocam.
Tabii.
Bu tabii o zaman bir hani
o nokta kalmak makbul değil ama onu yakalamak imanda kemaldir.
Evet.
İman
evet,
açısından önemli. Kulluk açısından oradan döneceksin tekrar geriye. Yani hakkın ayrı bir vücudu, benim ayrı bir vücudum var. Ben kul olarak ona ibadet edeceğim. Ama varlık olarak, ontolojik olarak düşündüğünüzde benim varlığım yok. Ben ondanım. Beni o yarattı. Benim bana hiçbir şeyim yok. Demek varlığı anlamak adına çok önemli bir şey. Fakat orada kalınmaz. Bir hani cem ve fark diyoruz ya. O cem hali oradan tekrar farka dönüp İyyâke nâbudu dememiz lazım.
Evet. Yani buradaki aslında biraz istisnai bir şeyi konuşuyoruz değil mi, evet, hocam? Yani umuma ait teşmil edilemeyecek bir aslında. Meczup deyince de zaten
tabii
yani bakıldığı zaman
kesinlikle
Anadolu'nun her ilçesinde, her ilinde bir böyle insanların meczup muamelesi çektiği ama bir tarafında da saygı gördük, duydukları
yani
insanlar vardır.
Yani söyledikleri irfan, hikmet olan,
evet,
ve hakikaten söylediği şey, ya bu farklı bir şey söylüyor, burada bir şey var diye kulak verdikleri şeyler. Yani böyle deli saçması gibi değil. Hakikaten hayatı okuyan, gidişatı okuyan ve insanların olan bitenden ders çıkarmasını sağlayacak mesajlar veren, konuşmalar yapan insanlardır bunlar. Yani bazen belki çok tutarsız şeyle söylemiş gibi görünebilir ama genelde konuşurken konuştuklarında bir hikmet verirler ve giderler. Ve bazen bir çocuk gibi çok masum, çok hatta bir tavırları olabilir. Fakat öbür taraftan da çok hikmetli laflar söylerler. Şey de böyle bir şey. Yani görüntü itibariyle belki çok yüksek seviyede bir alim değil. Ama büyük bir irfanı var, büyük bir coşkusu var ve derdi de o zaten. Yani Mevlana gibi Eben Ancet, babadan atadan alim bir sülaleden geliyor. Dedesi, babası büyük bir alim. Efendime söyleyeyim Bahattin Veled, şeyde müderrisken, Mavera-ı-Nehir bölgesinde bel ulemasındanken Konya'ya, önce şeye Malatya, sonra Karaman ve sonra Konya'ya gelmiş. O bulunduğu her yerde ilmiyle
itibar görmüş.
Hemen alaka uyandırmış, itibar görmüş bir insan. Oğlunu da kendisi gibi yetiştirmiş, alim yapmış, müderris yapmış, dersem yapmış, vaiz yapmış.
Hatta İbn Arabi'nin onu Şam'da gördüğü, ya bir derya nehrin arkasına takılmış gidiyor
diye menkıbeler vardır. Dolayısıyla yani Mevlana'nın ilim noktasındaki kemali ittifak halindedir. Yani
şimdi hocam tam da burada yani böyle büyük bir alimin, evet, bir meczubun peşine takılmasındaki sır. Yani o hani şimdi
işte orada
yani hakikaten o önemli.
Orada işte şeyin herkesin göremediği bazı incelikleri görüyor olması, o meczub dediğimiz insanı görüyor olması, Mevlana'nın gönlünde var olan bir volkanı keşfetmesi ve o volkana bir kibrit çakarak o ateşi tutuşturması mesele. Bu ilahi bir takdir. Yani bir ilahi bir senaryo bu. O ilahi senaryo gereği hakikaten Mevlana alim ama irfana çok yatkın bir insan. Bu irfana yatkın insanın o kabiliyetini tetikleyecek bir ele ihtiyaç var. Bir mahir ele ihtiyaç var. Allah işte meczup gördüğümüz o Şemseddin veya Şems-i Tebrizi unvanıyla maruf insan geliyor. Bir süre kalıyor, bir ara kayboluyor, sonra tekrar bir daha geliyor. Yani kaldığı, görüştüğü süreler de çok sınırlı ama o süre içerisinde Mevlana'nın ufkunu açıyor, düşünce ufkunu açıyor, yorum ufkunu açıyor, dilini çözüyor. Yani onun irfan dilini çözüyor ve irfana müteallik çok önemli şeyler. Hatta şöyle diyor Mevlana Mesnevi'nin bir yerine, diyor ki biliyorsunuz Hüsamettin muhatap olarak yazdı Mevlana şeyini, Mesnevi'sini, çünkü şeyi vefat etmişti. Şems artık Gaybet-i Kübra'ya gitmişti. Diyor ki ben bu söylediklerimi Hüsamettin senin idrakine göre söylüyorum. Yine de sözü doğru anlayan insanın hasretiyle gidiyorum.
Allah Allah.
Bir başka yerinde gül soldu, gül bahçesi, gül mevsimi bitti. Şimdi gülün suları var diyor. Yani gül bahçesi Şems. Yani o evet, olsaydı evet, evet, daha farklı şeyler söyleyecektim. Şimdi evet, gül suyuna ancak bu kadar söyleyebilir. Yani evet, idraki yüksek, anlayışı yüksek, lep demeden Çorum diyecek.
Hocam o dönemde böyle ilginç tipler de var Anadolu'da. Bir arada sizin de katıldığınız bir ilmi toplantıda bir Amerika'dan bir hocanın şeyini dinlemiştim, tebliğini de. Yani böyle onunla ilgili bir kitap da yazmış. İşte böyle saçı efendim
cavlaklar falan.
Evet. Yani cevlak, bakıldığı cevlak, zaman böyle melami meşrep, evet, değil mi hocam?
Tabii.
Şems onlardan bir tanesi mi?
Şems'siz kah öyle görüntüler var ama yani çok onlar kadar da değil. Yani biraz coşkulu, biraz Türkmen delikanlısı filan ama cezbesi yüksek. Yani cevlaki filan değil ama biraz melami meşrep diyelim, öyle söyleyelim. Evet. Melami meşrep tarafı var. Yani kendisini biraz gizlemek için o tür irfani boyutla ilgili şeylerden çok daha böyle sıradan insanmış gibi o görüntüler veriyor. Ama Mevlana ile oturduğu zaman, onunla konuştuğu zaman çok yüksek irfan konuşuyor. Yani evet, aralarında çok iyi bir muhavere, bir akım oluyor, bir konuşma şeyi oluyor. Standardı birden yükseliyor yani tabiri evet, caizse. Onun için yani Şems'in Mevlana'nın hayatında onun istidatlarını ortaya çıkarma açısından çok önemli bir yeri var. Yani Mevlana belki Şems'le tanışmasaydı Mesnevi'yi yazamazdı, şeyi hiç yazamazdı. Divanı. Divan zaten onun eseri gibi yani, ona ithaf etmiş. Yani orada çok yüksek edebi sanatlar var. Mesnevi biraz daha halkın da anlayabileceği Kur'an tefsiri gibi, yani Kur'an ayetlerinden yola çıkılarak ve Kur'an'ın mesajları da merkeze alınmak suretiyle o devrin yaygın kıssalarını da kullandığı, hikayelerini de, halk arasındaki hikayeleri de kullandığı bir anlatım tarzı. Bir de Mevlana tabii derdinin şiir yazmak, şairlik olmadığını fihi mafihde söylüyor. Diyor ki ben diyor şair değilim. Benim şiirle ne işim var diyor. Benim şiirle meşguliyetim diyor. Evine misafir gelen misafirine işkembe ikram etmek isteyen ev sahibinin elini işkembeye vurmasına benzer diye. Ev sahibi, misafir işkembeyi seviyor, ona bir işkembe ikram edeyim diye elini işkembeye sürüyor. Kirletiyor elini ama derdi onu memnun etmek. Benimki de bu diyor. Ben
hocam aslında bir tarafından da bayağı bir gömmüş yani yeni tabirle.
Aynen, aynen tabii. Düşün Mevlana yasak olur mu?
Hatta bir hezil vadisi diye bir ifadesi de vardır ya hocam Mesnevi'de. Evet. Ben hezil doğru. vadisinde dolaşan birisi değilim evet. tarzında.
Demek der ama ki... hezilde en güzelini yapar.
Hocam bir, isterseniz bir ara verelim.
Peki.
İkinci bölümde inşallah Mevlana'ya. O zaten derin bir umman diyor ya.
Evet.
Nurettin Topçu. Oradan da bir inşallah şey yapalım. Devam edelim.
İnşallah.
Efendim İrfan gündeminde bir ara vereceğiz. Muhterem Kamil Hoca, Yılmaz hocamızla beraber İrfan yolculuğumuza devam edeceğiz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraber, bendeniz Mehmet Lütfarslan. Bugün Mevlana'yı konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta da hocam malumunuz ihtifaller olacak.
Evet.
Aslında bir ay boyunca Konya'da böyle bir Mevlana'ya tesid için, yani onu bir anmak için bir takım programlar düzenleniyor. İhtifal ne demek hocam?
İhtifal. İhtifal hafle kökünden geliyor Arapçada. Yani hafle şenlik, düğün filan gibi manalara geliyor. İhtifal de o kökten, yani işte Mevlana'nın Şeb-i Arusu olunca ölümü. Şeb-i Arusu ne demek? Gerdek gecesi demek.
O da ilginç mesela. Bakın evet. O da şenlik, bu da gerdek aynen, gecesi.
O, o birbirine bağlı bunlar hepsi.
Evet.
Yani Mevlana kendisini veya insanın varlığını, hayatta oluşunu bir hapishanedeki hayata benzetiyor. Yani bedendeki ruhun ten kafesinde kuş gibi hapishanede olduğunu düşünüyor. Ve bundan kurtuluşunu bir mutluluk olarak görüyor. Yani benim diyor ruhumun uçup gitmesinden endişelenmeyin. Nasıl diyor bir hapishanede mahkumlar hapishane duvarları yıkılıyormuş diye duysalar. Yani birileri duvarları yıkıyor diye duysalar sevinir mi üzülür mü diyor. Elbette sevinir diyor. Duvarları yıkılacak, mahkumlar da kurtulacaklar. Ben de aynen böyleyim diyor. Yani benim ten kafesimden ruhumun uçuyor olması, canımın uçuyor olması benim kurtuluşumdur. Bu da benim sevgiliye kavuşmamdır. Yani bedenim benim asıl sevgilim olan, sevgililer sevgisi Allah Teala Hazretlerine kavuşmama engel. Ben ona kavuşmak istiyorum. Bu gerçekten hayatı okumak, ölümü anlandırmak, ölüm ötesine de insanları hazırlamak adına çok yüksek seviyede bir mesaj değeri taşıyor. Yani Şeb-i Arus diyor. Bir defa şimdi insanların işte Amerika'da yapılan bir araştırmada 1990'lı yıllarda %70-%80'i ölüm kaygısı ve ölüm korkusu ve kariyer kaygısı taşıyormuş. Yani 1990'larda yapılan bir araştırma, bir yerde okumuştum bir zamanlar. Yani %70-%80'e yakın kısmı bu korkuyu taşıyor. Yani insanlarda böyle bir ölüm korkusu var. Ama Hazreti Mevlana ve İslam, yani ölüm korkusunu bir kenara iterek insanın hayatını ve anını anlamlı yaşamasını sağlayacak mesajlar veriyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ مَلَادِ Kur'an. Bakın Allah'tır sizin hanginizin daha iyi amel yapacağını test etmek, denemek üzere ölümü ve hayatı yarattı. Ölüm önce zikrediyor.
Evet, ölüm önce.
Yani niye ölüm önce? Çünkü hayatı anlamlı kılan ölümdür.
Hmm.
Yani ölüm var ki hayat önemli ve kıymetli. Dolayısıyla Hazreti Mevlana da bunu yapıyor. Yani Kur'an'ın bu mentalitesine, bu temel düşüncesine uygun olarak, yani biz ölümden korkan ve kaçan insanlar değil, ölüme hazırlanan ve ölümle barışık insanlar olmak durumundayız diye yüksek seviyede bir hazırlıkla bizi o tarafa doğru cezbediyor.
Turcaun diyor ya hocam, yani evet. Döneceksiniz. Yani orada sonuçta Cenab-ı Hakk'a mülaki olmak var.
Kesinlikle.
Yani o dönüşü aslında Şeb-i Arus olarak ifade ediyor.
Kalu inna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani evet. Biz ölüm vakasını duyduğumuz zaman bile bunu yeniden bir kere daha ikrar ediyoruz. Yani biz oradanız, oraya aidiz, oradan geldik ve ona döneceğiz.
Yani hep bize olacağı bir şeye maruz yani, kalmış.
Aynen. Ama bunu işte biz bir korkulup kaçılası, ürkülesi bir olay gibi değerlendirerek hayatımızı anlamsızlaştırıyoruz. Hazreti Mevlana ve benzeri mütefekkirler ve İslam ölümü korkulası değil. Yani sevimli, sıcak. Ya ben öyle arkadaşlar hatırlıyorum. Şimdi ölüm söz konusu olduğunda mezi terk ederler. Evet. Allah rahmet eylesin. Birisi öldü. Yani o, ben ölüm olan yerden konuşayım. Yani
hocam Zincirli Kuyu mezarlığına biliyorsunuz
abi, o şey. Evet evet
ama
çok
nasıl da, bir milletin evet, moralini bozuyor. Evet, evet. Yani bu kadar ya, ayet orada yazılan kardeşim ya. Yani
bu hayatın ayet aslında bir. Evet, yani evet. Sadece Kur'an ayeti değil. Evet. Hayatın ayeti. Yani hayat, hayatın varlığının en önemli göstergesi, delili o. Yani her can ölümü tadacak. Var mı çaren? Yani varsa ölmeyen bir varlık var mı ki alemde? Canlı olup da ölmeyen bir varlık var mı? Yok. İşte öyleyse.
Demek ki gafletle yaşamak daha insanların işine geliyor.
İşine görmezden.
Çünkü o ayet hayatı tanzim ediyor aslında.
Aynen öyle. Görmezden gelmek, görmemek onun işine geliyor. Aslında Kur'an da İslam farkındalığı bize öğretiyor.
Evet.
Yani ölümün farkında olmak, ötekinin farkında olmak, insanın farkında olmak, hayatın farkında olmak. Şimdi ölümü fark edersen hayatı fark edersin.
Evet.
Ölümü fark etmezsen hayatı fark etmezsin ki. Ölüm var ya, bir dakika. Ölüm var.
Evet, ne yapmam lazım dersiniz.
Ya, ne yapmam? Hocam? Tabii. Evet. Yani evet. Dolayısıyla o ölümün varlığı aslında çok önemli. Mevlana o yüzden yani onu hatta kendisi diyor ki beni ölümümden sonra mezarımı burada toprakta aramayın diyor. Ben ariflerin gönüllerindeyim diyor.
Hmm.
Bakın yani aslında şunu diyor. Siz de eğer ariflerin ve kadri kıymet bilen insanların gönlüne yerleşmek istiyorsanız güzel işler yapın. Evet. Gönüllerde yaşamaya devam edersiniz.
O da aslında Hazreti Peygamber'in hadisinden mülhem değil mi hocam? Hani
üzgürü mevtaküm bil hayr.
Şey var hocam, bu Muaz'ı gönderirken hani Yemen'e diyor ya, ağlamaya başlıyor. Benim artık mezarımı ziyaret edersin diyor.
Hı.
Ağlama Muaz diyor. Her hal ve karda bana en yakın olanlar müttaki olanlardır.
O kadar.
Aslında bu manadır yani.
Tabii tabii. Yani işte insanın bunları fark edebilmesi için bir süreç gerekiyor hayatta. Yani o süreci yaşamak önemli. İşte Mevlana gibileri bu süreci vakitli fark edip bir de başkalarına anlatabilen bahtiyarlar.
Evet,
yani
evet.
Onların özelliği o. Yani bize, biz onu fark etmeden, edemeden. Çünkü bu bir tecrübe meselesi. Bunu bir tecrübeyle insanlar zaten bir yaştan sonra yaşıyor. Yani 40'tan sonra insan ister istemez ölümle ilgili şeyler düşünüyor. Ve ölümle barışık olanların kaygısı çok fazla olmuyor. Yani nasıl olsa bu kaçınılmaz bir akıbet. Biz oraya ne sermaye aktarabilsek ona bakalım diyor. Ama kaygısı ve endişesi olanlar bu sefer ya biraz daha nasıl öteleriz? Efendim işte nasıl olacak bu iş falan diye korku egemen oluyor. Halbuki korkunun ölme faydası yok. Atalarımız söylemişler yani. Korkunun
ecele faydası yok.
Yani dolayısıyla ecel değişmeyecek. Ölüm gelecek. Bu gelişi muhtemel değil, kesin olan, kat'i olan bir ölümden ve ecelden kaçmak yerine onunla sulh yapmak.
Evet.
Barış içerisinde olmak çok önemli. Mevlana'nın bu şeyle ilgili söylediği çok önemli güzel sözler var. Yani ölümle ilgili bir iki tanesini isterseniz orada sizlerle paylaşmak istiyorum.
Yani bu ölümün hocam hakikaten
güzelliğiyle ilgili.
Evet, bir hani modern insanın da aslında ölümsüzlüğe varmak gibi, bunu dünyada yalnız başarmak gibi bir derdi de var. Tüm bu teknoloji ortaya çıkan bu yeni işte efendim anti-aging şeyleri, hareketleri aslında hepsi buna matuf yani. Ölümden böyle korkuyor.
Evet. Yani onun gözünde ölüm yokluk, tükeniş, bitiş değil. Aksine bu dünyada ruhun bedene mahkum hapis hayatının sona ermesidir. Diyor ki o yüzden benim ölüm günüm sevgiliye kavuşma günümdür. Şeb-i Arus'tur. Burada bunu Mesnevi de söylüyor. Şey divanda söylüyor pardon. Eğlence ve mutluluk günümdür. O gün benim için çeşitli nimetler yeme, şikayetlerden kurtulma ve Allah'tan razı olma günüdür. İnsan ölümle beden mülkünün viran olmasından incinmez. Aksine sevinir. Mevlana diyor ki, sen yaşıyorum sanırsın. Aslında beden zindanında mahpussun, mahkumsun.
Evet.
Zindandan kurtulur, beden kuyusundan çıkabilirsen Yusuf gibi Mısır'a sultan olursun diyor. Bize ölüm gibi görünen gerçekte ölümsüzlüktür. Mevlana'ya göre. Bu dünyada maddi rızkın kesilmesi ya da azalması öteki dünyanın rızkının artmasına vesile ise ne güzel. Bundan niye kaçıyoruz ki? Diyor Hazreti Mevlana. İnsanlara soğuk ve korkutucu gelen ölümün dış görünüşü can vermenin şeklidir. Bu korkutuyor bizi, hepimizi. Yoksa ölümün iç yüzü diriliktir, yaşayıştır, hayattır, canlılıktır. Görünüşte her ne kadar bir tükenme gibi algılansa da hakikatte ölüm, hayat ve ebedi hayata geçiştir. Mevlana'ya göre insanların zorlandığı alan dünya ilgileridir. İnsanlar dünyaya ebediymiş gibi dört elle sarılırsa ölüm de o kadar zorlaşır. Bırakıp gelmek.
Evet. Hocam tam bu noktayı aslında evet. Birazcık irdelemekte fayda var. Şimdi tamam, ölüm şebi arzusu olsun. Bizler hepimiz o manada sevgiliyle buluşmaya can atalım ama bunu yapabilmek için de bir hayat yaşamak gerekiyor.
Kesinlikle.
Nasıl bir hayat o hayat? İşte bunu tam da söylemek lazım belki.
Hadis-i şerif onu açıklıyor. Temutune kemâ te'işû ve tuhşarûne kemâ temutun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz. Yani insanın her nefesini son nefes gibi yaşaması çok önemli. Evet. Her nefesini son nefes gibi. Yani aldığımız nefesi veremeyeceğiz. Verdiğimizi yeniden alabilecek miyiz kaygısı önemli. Ve her nefesini son nefes gibi düşünen bir insan. Üstad Necip Fazıl'ın güzel bir şeyi vardı. Değerli Üstad. Deseler ki sana bir saat sonra öleceksin. Ne yaparsın? Büyük ihtimalle hemen bir abdest alırım. İki rekat namaz kılarım. Cenab-ı Hakk'a ellerimi açıp tevbe istiğfar ile, yani seccadenin üzerinde ölmek isterim diyeceksin. Bu işte bir saati bir yıl yapın, 10 yıl yapın, 30 yıl yapın. Yani değil mi ki gelmesi mukadder ve mukarrer olan bir ölüm var? Öyleyse o 10 yılda olsa 10 saat ve 10 saniye gibidir. Hayatı böyle görmek.
Kaldı ki belli değil.
Hiç belli değil. Hiç bilemiyoruz. Evet. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu tavrı çok düşündürücüdür. Peygamberimiz zaman zaman biliyorsun safları teşkiline çok önem verirdi. Yani namaza durmadan önce safların teşkili için cemaatini uyarır. Hatta sen şuraya, sen şuraya düzenini sağlardı. Ama zaman zaman bu saf teşkilinden sonra döner ashabına şu lafı söylerdi. Şu sözü söylerdi Efendimiz. Sallu salate muaddain.
Allah Allah. Son namaz.
Evet. Yani namazınızı, bu kıldığınız namazı dünyaya veda edenin namazı gibi kılın. Yani bu namazdan sonra belki bir daha namaz kılamayacaksınız.
Allah Allah.
Selam verdiğiniz nefesiniz tamamlanacak. Bu bence işte hayatı böyle yaşamak lazım. Evet. Yani hayatı ben her an ölebilirim. Yani ölümle karşı karşıya kalabilirim. Zaten biz fiziki olarak da vücudumuzdaki milyonlarca hücre an itibariyle ölüyor. An itibariyle canlanıyor. Yani kille yevnüye fişen. Dolayısıyla biz bu ölümle yüz yüzeyiz zaten. Ha, dolayısıyla bunu biz mantığımıza, kalbimize, gönlümüze de bu şekilde yerleştirebilir. Yani biz artık her an ölümle karşı karşıyayız diye düşünebilirsek, tefekkürü mevt yapabilirsek, efendim işte eksiru zikre hazimil lezzet diyor Peygamberimiz. Yani dünya hayatının zevklerini, hazlarını yani yerle bir eden, yıkıp kökünden.
O hazım.
Hazim ellezi. Hedmetmekten yani.
Yani hazımla alakası yok.
Şey heyle o. Gözü heyle.
Öyle
yani,
mi?
Tabii tabii. Hmm. Yani dünya lezzetlerini kökünden koparır.
Ben sanki biraz ona.
Yok. Evet. Değil. Ölümü çokça hatırlayın.
Evet,
yani
evet.
Onu çok unutmamaya çalışın. Yani bu bize hayatımıza ölüm terbiyesi kazandırıyor.
Evet.
Yani ölümle tefekkür ederek hayatımızı anlamlı kılmaya çalışıyoruz.
Hocam bu kadar ölümden kaçan, korkan bir dünyada, ortamda, toplumda aslında tam da bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o son veda edenin namazı kılın. Namaz aslında bu anlamda hocam tam ölüm terbiyesinin belki hani hayatımıza yayılabileceği bir mektep yani.
Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü günün 5 ayrı vaktinde yani İşinizle meşgul olmayın demiyor Kur'an, İslam. Efendim dünyevi meşguliyetlerden uzak durun demiyor. Ama ara verin diyor.
Evet,
yani
evet.
Oraya yapışmayın.
Evet.
Oraya lasık olmayın böyle yüz yapışmış gibi. Olmayın, ara verin, dinlenin, ortamdan çıkın. Ortamdan çıkınca da Allah'ın huzurunda belki tam olarak durmaya hazır olmayabilirsiniz. Bir hazırlık yapın. Yani işte istibra yapın, efendim işte hadesten taharet, necasetten taharet yapın, dolanın dolaşın, abdestinizi alın, seccadenizi serin, kıbleyi arayın bulun veya işte camiye gidin. Yani o dünyevi meşguliyetinizin zihninize ve kalbinize olan yoğunluğunu azaltın ve tam bir kalbi bütünlükle oraya durun ve namazda olduğunuz süre içerisinde huşu yakalamaya çalışın. Fi salatihim haşiun var ya, evet, namazı. Ha, o huşuğu yakalayabilirse insan, döndükten sonra yine işine gücüne gider. Orada da ricalun la tulhihim ticaretun ve la beyun an zikrillah.
Bir de şey var ya hocam, hani ondan namazlarında daimidirler.
Ha, Mevlana
onu da öyle anlıyor. Diyor tabii ki o namazdaki huşu halini bir sonraki namaza kadar devam ettirmek.
Taşımak
bir abimizin de çok güzel bir sözü vardı hocam. Evet. Yani biz işlerimizin arasında namazımızı kılmayacağız. Namazlarımızın arasında işlerimizi yapacağız.
Aynen
diye.
Aynen öyle.
Namaz merkezli yaşamak tabii yani.
Yani salat-ı daime diye bir tabir var.
Evet hocam.
Yani o sizin salat-ı daimun kelimesini bizim irfan geleneğinde salat-ı daime, zikri daim diye tercüme etmişler. Hmm. Yani zikri daim ve salati daime. Aslında zaten Kur'an-ı Kerim'deki zikirle ilgili emirlerin bir kısmı mutlaktır, bir kısmı mukayyettir. Yani mesela وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاصِيلًا. Rabbinin adını an diyor burada mesela. Hmm. Hem sabah akşam, hem tanım veriyor nasıl yapacağını, ismini an diyor. Hem sabah, ama يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا ذُكُرُ اللّٰهَ ذِكْرًا كَس۪يرًا. Mutlak olarak Allah'ı an, hem de hem zikri kesiyor.
Nekre gelmiş bir değil mi hocam?
Hem nekre. Nasıl? Hem de şimdi mef'ul mutlak.
Evet, evet.
Zikran kesiyor bakın.
Evet.
Üzkürullah'a zikran. Arapçada bu tam teyit yani. Kaç tane teyit. Ama nasıl? Onu söylemiyor.
Evet.
Yani mutlak olarak Allah'ı an diyor. Şimdi mutlak olarak bir şeyin söylenmiş olması Arapçada kemaline masruftu deniliyor. Hı. Yani o işi en iyi nasıl yapılırsa öyle yapman lazım manasını. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de zikir emirlerini mutlak olanları bizi zikri daime yönlendiriyor. Yani siz aslında Allah'ın adını, esmasını çok çok anın ama amacınız nihai olarak onu hiç unutmamak olsun. Hep zihninize ve zikrinize, gönlünüze o olsun diyor. İşte bu hayat tarzı haline gelirse bizim, evet, gündelik zamanlarımızda, o zaman ölüm her an gelebilir.
Yunus, ne sen zaman bu gelse, dünyaya niye geldin? Ha. Gece gündüz hakkı zikretsin dilin.
O
yani
kadar.
Onu da söylemiş.
Aynen öyle. Onu da çözüm yolunu anlatmış ariflerimiz. Dolayısıyla yani Mevlana'nın bize anlattığı şey, yani o ölüm hazırlığı bakımından hayatı anlamlı yaşamak, salat-ı daimeyle yaşamak, zikri daimle yaşamak, farkındalık duygusuyla, kul olduğumuzun farkında olmak, Rabb'in ve kendimizin farkında olmak, Rabb'imizin,
evet,
Rabb olduğunu, kendimizin kul olduğumuz farkında.
Hocam tam bu ifadeyi çok, hani kul oldum, kul oldum diye böyle müthiş,
tabii,
bir aslında
tabii,
bir
tabii
coşkusu da var değil mi hocam?
Yani, ben de şüdem diyor.
Yani şimdi çok zaman efendim bunlar kula kulluk yapıyorlar, kulluk sanki böyle bir tür hani alçak statü gibi.
Şimdi kula kul olmak dediğiniz doğru.
Doğru. Evet.
Kula kulluk gerçekten bir statü kaybıdır ve hakikaten aşağılıktır. Ama Allah'a kul olmak
sultanlıktır.
Sultanlıktır. Çünkü kendinin, nefsinin kulluğundan kurtuluyorsun.
Evet.
Yani insanoğlu yaratılış itibariyle abdiyet için yaratılmıştır. Yani bir kulluk fıtratı var insanın. Ya ama bu kulluğu adresine masruf olursa, yani olması gereken adresi olursa, gerçekten hürriyet olur sonucu. Allah'a kul olursa. Ama Allah'a kul olamazsa işte o zaman niye kul olacağı belli olmaz. Nefsine kul olur, hevasına kul olur, paraya kul olur, kadına kul olur, şöhrete kul olur. Olur da olur. Yani o kulluğun devamı gelir. Ama Allah'a kul olduğu zaman ondan, evet, sonra herkese
o en büyük hürriyet olmuş
en büyük
oluyor.
Hürriyet, özgürlük, evet, orada.
Ve bunu da çok coşkulu bir şekilde ifade ediyor değil mi,
evet,
hocam?
Memlana. Yani bir şey öyle diyor. Ben de şüden. Ben kul oldum, kul oldum, kul. Ve kul olarak bütün şeylerden kurtuldum diyor. Başka kulluklardan kurtuldum,
evet,
diyor. Yani gerçekten bundan daha büyük anlatım olamaz yani.
Evet, evet.
Bundan daha büyük anlatım olamaz. Mevlana o bakımdan insanı iyi tanıyor. Yani, evet, insanın zaaflarını da çok iyi biliyor. İstidatlarını da çok iyi biliyor. Ve insanın diyor işte bir meleki tarafı var. Melekleri bile utandırır. Meleklerden daha iyi tarafıdır. Bir şeytani tarafı var. Şeytan bile ondan kaçar diyor.
Yani, Allah Allah.
Aynen. Yani şeytanın kaçacağı hakikaten öyle şeyler, yanlışlar, öyle günahlar işliyor ki insanoğlu. Şeytanın aklına gelmez derler ya. Hakikaten,
evet, evet,
öyle kusurlarımız, günahlarımız oluyor. İnsanda bu istidat var. Yani yukarıların yukarısına da aşağılar, yani alayelliğin esferi safiliğin ikisi arasında gelip giden bir yapıda insan.
Hocam şimdi tabii vaktimiz de daralıyor ama son olarak bu aslında tam da kul olma sırrına veya işte zikri daimiye, işte namazı sürekli
salati daimiye
ulaşmanın
bir yöntemini peki Mevlana öneriyor mu?
İşte o,
son olarak bunu konuşalım hocam.
Evet. Onu söyleyeyim. Mevlana biliyorsunuz bu tasavvufta üç önemli yol vardır. İnsanları adam etmenin üç önemli yol vardır. Bir tarik-i ahyar vardır. Bir tarik-i ebrar vardır. Bir tarik-i şüttar vardır. Tarik-i ahyar daha çok nafile ibadet, yani farzların dışında nafile ibadetlerle, zühdle insanın kemale ermeye çalışması bu yolun içindedir. Tarik-i ebrar ise daha çok mücahede, riyazet, nefsin işte bir takım hastalıklarını tedavi edecek yol ve yöntemlerle nefsle mücadele etmek manası.
Ya birincide arttırıyorsun, ikincide azaltıyorsun.
Yani birinde ruha ayar veriyorsun, yükseltiyorsun, öbüründe nefsin tepesine
biniyorsun. Evet.
Bir de tarik-i şuttar var. O işte biraz önce bahsettiğimiz cezbe, coşku, aşk tarafı olan şey. Mevlana aslında bu üçünden de yararlanarak ortaya çıkmıştır. Yetişmesi, ilk yetişme tarafı tarik-i ahyar yoldur. Yani ulemadan alimlik, ilim, irfan tahsil etmiş, ibadeti düzgün, camide vaiz, medresede müderris Mevlana gayet iyi. Zaman zaman riyazet mücahede de yapıyor, o tarafları da var. Eksik olan neydi? Eksik olan işte o cezbe tarafıydı, coşkuydu. Şeyle de, Şems'le de onu buldu. Dolayısıyla Mevlana tasavvufun bize öğrettiği, talim ettiği üç önemli yöntemini üçünden de beslenmiş ve üçünden de kaynak olarak istifade etmiş bir mürşidi kamil haline gelmiştir.
Hamdım, piştim, yandım mı?
Evet,
hocam.
Evet. Hamdım, piştim, yandım. Evet, doğru. Evet. Doğru. Yani o şeyi tarik-i ahyar ve tarik-i ebrar'da bulunduğu zamanları biraz hamlık gibi geliyor. Ama şeye tarik-i
şutlara
geçtikten sonra yanıp pişip yandığını ve kavrulduğunu ve kemale erme yolunda adım attığını ifade ediyor.
Hocam aslında büyük de bir külliyat bırakmış geride, böyle baktığınız zaman Mesnevisiyle, Divan-ı Kebiriyle ve bu da muhtemelen işte Mesnevi dediniz ki halka daha çok belki daha çok hitap eden bir muhteva var. Diğerleri belki çok daha seçkinlere.
Divan tabii biraz daha edebiyat ağırlıklı, daha çok mana ve irfan ağırlıklı. Yani orada biraz daha tasavvufi remzleri, mazmunları bilmeye ihtiyaç var. Onlar bilindiği zaman daha kolay anlaşılabilir. Ama Mesnevi'yi halktan insanlar da okusalar oradan ahzı feyz ederler. İstifade ederler. Mesela Şefik Can hocanın yaptığı tasnif de güzel bir tasnif olmuş. Allah razı olsun. O altı kitapçığı üç cilt halinde konuları itibariyle birleştirerek. Hazreti Mevlana'nın özelliği bu. Kur'an'daki gibi yani bir konuyu anlatırken araya bir anda bir şey aktarına geliyor. Oraya atlıyor, onu söylüyor. Oradan öbürüne atlıyor. Hikayeler mesela çok dağınık hale düşebiliyor onun anlatımında. Şefik Can merhum o hikayelerin dağınıklıklarını toparlamış, bir metin haline getirmiş. O diğer kendi içindeki farklı anlatımlarını yine ara başlıklarla zenginleştirerek güzel bir tercüme yapmış. Allah mekanı cennet etsin Şefik hocamız. Dolayısıyla Şefik Can'ı ve şeyi de rahmetle yad etmiş olan bu.
Allah rahmet eylesin. İnşallah. Hocam önümüzdeki hafta isterseniz
Mevlana'yı,
Mesnevi'yi ve diğer manaları konuşmaya devam edelim inşallah.
Olur. Mevlana okyanus yani.
Deryat. Evet. Efendim İrfan gündeminde bugün Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraber Mevlana'yı konuşmaya gayret ettik. Gelecek hafta da devam edeceğiz buna. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.